بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşler، siyer dersinden geçen dersimde Mekke'de Müslümanların İslam'a girdikten sonra İslam'ın yeni dönemlerinde, İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde Müslümanların artık eziyetlere maruz kaldıkları ve değişik imtihanlara ve belalara düçar olduklarından bahsetmiştim ve bütün bu belaların da çok büyük hikmetlerinin olduğunu bahsetmiştim. Zahiren dışarıdan bela çok kötü bir şey olarak görünüyor. Müslümanların başına gelen bu eziyetler, bu sıkıntılar zahiren kötü olarak görünüyor. Fakat Allah-u Teala onun altında birçok hikmetler yaratmıştır. Birçok hayırlar vardır. Ve aslen Müslüman için de faydalı olan şeylerdir. Fakat genelde nefis rahatlığı istediği için eziyet yani hoşuna gitmediğinden dolayı her zaman işin kolayına kaçtığı için nefse ağır gelmektedir. Fakat ahirette inşallah neticeleri görüldükten sonra Allah-u Teala'ya hamd edecektir o Müslüman. Başına gelen eziyetler sebebiyle kazanmış olduğu ecirleri görünce Allah'a hamd edecektir. Mesela oruç da böyledir. Oruç tutulduğu zaman özellikle de sıcak günlerde. Şu anda mesela Ramazan takriben senenin en sıcak gününde gelecek. Sıcak günde oruç tutmak tabii nefse çok ağır gelen bir şeydir. Yemek yemeden, su içmeden, hanımıyla ilişkiye girmeden, ta fecirden ta akşam güneş batana kadar ve gündüz çok uzun oluyor biliyorsunuz. Hava çok sıcak oluyor. Nefis çok eziyetler çekiyor. Ama bunun ecrini, bunun sevabını kişi tasavvur etmiş olsa oradaki eziyetleri ne yapar? Unutur. Ya da işi bitirdiği zaman, yani orucu kamil bir şekilde tuttuğu zaman ve akşam iftar ettiği zaman Bismillah deyip suyu içtiği zaman ve susuzluğu gidince ne oluyor? Bütün o sıkıntılar unutuluyor. Yemek yemeye başladığı zaman gündüz çekmiş olduğu sıkıntılar bir anda unutuluyor. Ve bir sevinç geliyor. Dikkatliyseniz orucunu açan bir kimse çok huzurlu oluyor. Namaz da böyledir. Yani siz de seziyorsunuz. Derse gelip işte namaz kıldıktan sonra buradan çıkarken içiniz ferah olmuştur. Evet, derste belki bir sıkıntı var ama çıktıktan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Bir ferah yaratıyor. Bu dünyada çok basit şekli. Ahiretteki mükafatı inşallah cennet ile karşılık verildiği görülünce artık sürekli hamd edecektir kişi Allah'a. İyi ki bütün bu sıkıntıları çektim de ben bu seviyeye ulaştım. Allah-u Teala da işte o eski müminleri yani sahabe-i kiramı sahabe yapmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e layık bir yani arkadaş topluluğu yapmak ve İslam'ı onlarla yüceltmek, İslam'ı bütün dünyaya onlarla yaymak için Allah-u Teala belalarla onları imtihan etti, onları terbiye etti. Bu belalar, bu sıkıntılar olmamış olsaydı onlar sahabe olamazlardı ve İslam'ı ta günümüze kadar da ulaştıramazlardı. Sıkıntılar olmamış olsaydı Ebu Eyyub el-Ensari düşünün, ta Medine'den İstanbul'a kadar 3000 kilometrelik bir mesafeyi deve sırtında gelmezdi. Hem de 80 küsur yaşında ve hatta 90 yani ihtilaf var. Düşünün yani 80-90 arasında o yaşlara ulaşmış olan yaşlı bir adam devenin sırtında soğuk sıcak demeden yolların meşakkatlerini hiç yani meşakkatlerine aldırış etmeden ta buralara kadar gelmiş. Bir de pikniğe gelmemiş, gezmeye gelmemiş. Niye gelmiş? Savaşmaya gelmiş. Savaşmak da nefse en ağır gelen şeylerden birisidir. Gurbet, vatanını terk ediyorsun, dilini bilmediğin bir kavim. Yolda her türlü başına sıkıntılar gelebilir. Ve bu savaşla, yani savaşa girmeyle yaralanabilirsin, sakatlanabilirsin. Ölebilirsin, bir daha artık aileni görmeyebilirsin. Malın her şeyin elinden artık yok olur, biter yani. Bu hayatın bitimi demektir. İşte sahabeyi sahabe yapan da bu belalardı. Evet. Bazı üslupları vardı tabii Mekkeli müşrikler İslam davasını engellemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından alıkoymak için ilk müracaat ettikleri üsluplardan birisi ona destek veren amcası Ebu Talib'e gittiler. Ebu Talib müşrik birisiydi. İslam'a girmemişti. İslam'ın hak olduğunu anlamıştı, görmüştü ama maalesef nefis ve başka etkenler, özellikle de ayıplanma korkusu sebebiyle de işte ben atalarımın dinini terk edersem, yeğenimin dinine girersem beni ayıplayacaklar. Bu kadar uzun ömrü sen ataların dinde geçirdin de nasıl oluyor da dinini terk ettin? Sırf Mekkeli müşrikler onu ayıplamasınlar diye nefis yaptı, gurur yaptı, İslam'a girmedi. Maalesef çok büyük kaybetti ama Resulullah Efendimiz'e de aleyhissalatü vesselam'a çok büyük iyilikleri oldu. Müdafaa ediyordu, koruyordu. Yeğeni olması hesabıyla amcasıydı. Ve tabi akrabalık bağları kuvvetli olması sebebiyle yani müdafaa etme, koruma akrabasını, velev ki başka bir dine mensup da olsa onlarda çok yani yerleşmiş olan bir ahlaktı. Ebu Talip de böyle bir şey yaptı. Yeğenimdir dedi. Onu teslim edemem, ona eziyet gelmesine tahammül edemem. Evet din farklılığı olsa da ben onu koruyacağım diye kararlılıkla Resulullah Efendimiz'i koruyordu aleyhissalatü vesselam. Mekkeli müşrikler de bu durumu gördükleri için amcasına gittiler ve o yardımı kesmek istediler. O desteği eğer ki kesersek onun davasına büyük bir darbe vurmuş olacağız diye bir ümitle ne yaptılar? Ebu Talib'e gittiler. Ve Ebu Talib'e yanaştılar ve dediler ki hani senin işte kavmimizde olan mekanın bellidir. Hani sana değer veriyoruz. Sen basit bir insan değilsin. Onu celbetmek için ve dediler ki bak bu senin yeğenin, kardeşinin oğlu bizlere eziyet ediyor. Gerek toplantılarımızda, gerek mescidimizde, işte bir araya gelişimizde geliyor, karışıyor, kendi dinini anlatıyor. Aramızı bozuyor. İşte babayı oğluna düşman ediyor ve bizim ilahlarımızı, bizim dinimizi ayıplıyor. Akıllı olanlarımızı küçümsüyor. Bizlere işte yani bir nevi hakaret ediyor, küçümsüyor. Hani bizim dinimizle dalga geçmesiyle, yani işte dinimizi hiçe saymasıyla bizi ne yapıyor? Kötü duruma düşürüyor. Kesinlikle yani bunu engellemen lazım. Engellemezsen yani ona göre biz ona göre davranacağız. Hani senden rica ediyoruz. Bir şekilde sen de bu konuda yardımcı ol bize ve yeğenini engelle yani böyle bir şey yapmasın. Hani Müslüman olduysa dinini kendi haliyle yaşasın. İnsanlara anlatmasın. Gelip işte bizim dinimizi ayıplamasın. Bizim hatalı olduğumuzu, dalalette olduğumuzu, küfür ve şirk içerisinde olduğumuzu sağda solda söylemesin. Çünkü onlara çok ağır geliyordu. Bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini olduğu gibi anlatıyordu. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden şirklerini, küfürlerini, yanlışlarını ne yapıyordu? İlan ediyordu. Tabii Resulullah aleyhissalatü vesselam ilahlarına küfretmiyordu. Onlara küfretmiyordu, ilahlarına küfretmiyordu, hakaret etmiyordu. Aleyhissalatü vesselamın ahlakı bu değildi. Ve Allah-u Teala da böyle bir şeyi de istemiyordu. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Sakın sakın Allah'ın dışında ilah edinmiş olan kimselerin ilahlarına sövmeyin diyor Allah-u Teala. Siz onların ilahlarına söverseniz onlar da sizin ilahınıza söverler. Cahilce haşa onlar da Allah'a sövecekler. Kötü bir yani mefsedet var. Bize bir şey öğretiyor bu ayet. Yani bir mesaj veriyor. Davet ederken karşı tarafın ilahlarına yani sahte olan Rablerine hakaret etmememiz lazım. Kendilerine hakaret etmememiz lazım. İlahlarına hakaret etmememiz lazım. Şu peşinden gittiğin adam var ya, işte o şöyle şöyle fahişti, şöyle bilmem neydi, şöyleydi, böyleydi diye işte onun anasına da babasına da yani bu gibi küfürler hem Müslümana yakışmaz hem de davette faydasından daha çok zarar yapar. Ama anlatılır. Bak işte bu peşinden gittiğin şahsiyet şöyle yanlıştadır, şöyle dalalettedir, bunun sonucu böyledir, bunun yanlışı budur. Bu şekilde anlatmak lazım. Evet, Ebu Talip'te rica ettiler. Ebu Talip de baktı ki baskı da uyguluyorlar. ve Resulullah Efendimiz'e gitti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan dedi ki, ey yeğenim dedi, kavminin işte söylediklerini sen de işittin. Onlar da tabi Ebu Talib'in yanında. Hani Ebu Talib'i aracı kıldılar. İşte yapma etme, işte kavmini yani böyle zor duruma düşürme. Onların dinlerini ayıplama. Ve bu noktada yani vazgeç, yani bu gibi şeyleri anlatmaktan vazgeç diye ricada bulununca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara, taravne hazi şems. Kureyşler tabi ileri gelenleri toplanmışlar, onlara yöneldi ve dedi ki şu güneşi görüyor musunuz? Dediler ki evet görüyoruz. Dedi ki nasıl ki siz ondan bir kıvılcım alamıyorsanız, böyle bir şeye gücünüz yetmiyorsa ben de kesinlikle dinimi terk edemem. Yani anlatmaktan başka bir çarem yok. Ne yaparsanız yapın kesinlikle ben Allah'ın dinini tebliğ edeceğim. Allah'ın dinini haykıracağım, beyan edeceğim. Nasıl sizin yani bu güneşten işte biz bir kıvılcım alamayız, bir ateş kütlesi alamayız diye itiraf ediyorsanız, böyle bir kudretiniz yoksa ben de bu dini terk etme konusunda böyle bir kudretim yok. Yani benden imkansız olan bir şey istiyorsunuz. İmkanı yok yani, kesinlikle ben böyle bir şey yapamam. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kararlılığını tabii kararlı olduğunu gösteriyor. Yani kesinlikle böyle bir talep sizin için çok yanlıştır. Kabul edilmeyecek olan bir şeydir. Ve tabi böyle deyince Ebu Talip de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kararlı, kesinlikle yani Allah'ın dinini anlatacak, beyan edecek, kesinlikle yani vazgeçme durumu yok, geri atma, geri adım atma diye bir durumu yok. Ebu Talip de dedi ki vallahi ma kezebnu ibnu ahi, yani benim yeğenim, kardeşimin oğlu kesinlikle yalan söylememiştir, yalan söylemez. Ferci'u raşidin, güzel bir şekilde geri dönün. Yani bu konuda görüyorsunuz kararlıdır, ısrarcı olmayın dedi. Tabi birkaç defa Kureyşler bu konuda ısrarcı oldular. Ebu Talib'i devreye sokmaya çalıştılar fakat Ebu Talib her seferinde reddetti. Yine üsluplarından birisi Ebu Talib'e gelirken dediler ki o zaman sana şöyle bir teklifimiz var. Tamam, madem ki hani sen engellemeyeceksin, o da kendi yani anlattığı şeylerden kendini alıkoymayacak. Sana güzel bir teklifimiz var, bunu kabul et. Bak biz sana bir genç getirdik. Bu genç işte daha vasıflıdır, daha zengindir, daha işte bilmem özellikleri var. Bunu sana verelim, Muhammed'i de bize ver. Yeğenini bize ver, onu öldürelim. Onun yerine de işte bu genç delikanlıyı al. Sana hizmet etsin, sana fayda versin. Yani değiş tokuş yapalım. Deyince de Ebu Talip dedi ki, yani siz bana ne kadar kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. Benim yeğenimi alıp öldüreceksiniz ve bana yabancı bir genç vereceksiniz. Onu ben de size besleyeceğim yani. Yabancı birisini besleyeceğim, koruyacağım. İşte emek vereceğim. Siz ise yeğenimi alıp öldüreceksiniz. Çok kötü bir şey ile geldiniz bana. Ve bundan sonra istediğinizi yapın. Kesinlikle ben onu sizlere teslim etmeyeceğim. Yani ben hayatta olduğum müddetçe kesinlikle onu sizlere teslim etmeyeceğim diye onlara beyan etmiştir. Ve Ebu Talib baktı ki çok tehlikeli yaklaşımları var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edebilirler, öldürebilirler. Böyle bir teklif yani yapma cüretinde bulununca Ebu Talib biraz tabi endişeye kapıldı. Ve Haşim oğullarıyla Müttalib oğullarını topladı. Kendi aşiretinden, kendi sülalesinden, kabilesinden olan adamları topladı. Ve onlara dedi ki bana beyat eder misiniz ölüm üzerinde? Benim yeğenimi onlara teslim etmeme, yani Kureyşler eğer ki onu zoraki almaya çalışırlarsa, savaş açarlarsa, onu eziyet ederlerse toptan onu müdafaa edeceğiz. Onu koruyacağız. Aynen hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu koruyacağız. Bana söz verir misiniz? Hani eğer ki korumazsak bu bizim için çok büyük bir ayıptır. Yani bize yakışmayacak olan bir şeydir. Biz kendi akrabamız olan, sülalemizden olan bir kimseyi nasıl biz teslim ederiz? Yabancı kimselere ve onu öldürecekler, eziyet edecekler. Tabi onlarda da bu gibi yani akrabalık duyguları şu bu hakim olunca toptan hepsi kabul ettiler. Haşimoğulları ve Muttaliboğulları dediler ki evet, yani biz de onun arkasında duracağız, destekleyeceğiz. Yani tabi din farklılığı var. Onun dinine girmemişler, müşrik olmalarına rağmen dediler ki evet, biz onu koruyacağız, kesinlikle onun kılına bir zarar verdirtmeyeceğiz. Ancak Ebu Leheb, o küfrün imamı, dedi ki kesinlikle ben böyle bir şeyde yokum dedi. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum dedi ve ondan nefret edip kalktılar o meclisten. Bir o kabul etmedi. Hani ben kesinlikle müdafaa etmeyeceğim. Çünkü çok aşırı düşmanlığı vardı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Leheb haricinde diğer aşiret kabul ettiler. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in akrabaları kabul ettiler. Tabi o zaman yani bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde o Arapların zamanında işte aşiretlerin yeğenlerini, akrabalarını koruma, müdafaa etme özellikleri vardı. Tabi günümüzde de böyle şeyler var. Yani özellikle kabilenin hakim olduğu, akraba bağlarının çok kuvvetli olduğu bölgelerde akrabalarını koruma şeyleri var, hasletleri var yani bazı kimselerin, bazı kabilelerin. Eğer ki bu Allah'ın dinine mani değilse ve kişi dininden taviz vermeyecekse böyle bir şeyden istifade etmesinde bir beis yoktur. Faraza mesela siz Müslümansınız, sizin akrabanız hep kafir. Ama sizin sülaleniz sizi kafirlere karşı da müdafaa ediyorlar. Savunuyorlar. Ve ama savunurken de dinden tenezzül etme noktasında sizden bir talepleri yok. Yani taviz vermeden, tenezzül etmeden, küfre girmeden, haramlara bulaşmadan, onlarla dostluk kurmadan böyle bir şeyden istifade edilebilir. Şuayb Aleyhisselam'ın da kavmi onu korumuşlardı. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi aşireti olmamış olsaydı onu öldüreceklerdi. Ama sırf aşireti sebebiyle ona dokunmadılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de zarar vermekten çekiniyorlardı. Hani eğer ki öldürecek olsak, zarar verecek olsak şey yapar, bütün aşireti bize savaş açarlar. İntikam alırlar. Bu şeyden istifade etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü yani dinine bir zarar gelmiyordu ve dininden de hiçbir zaman taviz vermemişti. En son hani müşrikler şaşırıp kalmışlardı. Yani bütün aşireti ona destek veriyor. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, öldürsek yani bütün Haşimoğulları, Muttaliboğullarını karşımızda göreceğiz. Bize savaş açacaklar. Çekiniyorlardı. En son işte şeytan bir insan kılığına giriyor ve onların meclisine giriyor ve hani Mekke'den Medine hicret etme o dönemlerde, hicret etmeden az bir dönem önce işte bir müşrik kılığına giriyor ve gelip yani yaşlı bir adam, sanki Taif bölgesinden gelmiş yaşlı bir adam kılığında geliyor şeytan ve diyor ki size çok güzel bir fikir vereceğim, akıl vereceğim. Hani onu öldürme noktasında yani yapamıyorsunuz ama her bir kabileden bir adam seçin, 10 kabileden 10 adam. En kuvvetli olanlardan her birine kılıç verin, o kılıçlarını da zehirlesinler ve beraber toptan bir yani toptan bir şekilde şey yapsınlar. Muhammed'i öldürsünler. Böylece Kure yani şey Haşimoğulları bütün o 10 kabileye savaş açamazlar. Sırf bir kabile olsa ona savaş açarlar, intikamını alırlar. Ama 10 kabileden birer adam beraberce onu öldürecek olurlarsa yani hepsi suç ortağı olduğu zaman tutup 10 tane cephe açamazlar. 10 kabileyle savaşa giremezler. Böyle bir fikri verdikten sonra dediler ki evet gerçekten çok makul bir düşünce ve böyle bir şey yeltendiler. Tabi Allah-u Teala korudu ve hicret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin arasından Allah'ın korumasıyla çıkıp kurtuldu. Baktılar ki Ebu Talib'i kendi saflarına çekemiyorlar. Korumasını kaldıramadılar. Ve dediler ki hac mevsimi geliyor. Özellikle Velid ibn-ül Mughire Kureyş'in ileri gelenlerindendi. Büyüklerindendi. Kureyşleri topladı. İleri gelenlerini topladı ve dedi ki ey kavmim, ey Kureyşler dedi. Biliyorsunuz şu anda hac mevsimi yaklaştı. Ve bundan sonra hacılar, dünyanın değişik yerlerinden hacılar buraya akın edecekler. Ve birçok kimseye haberi gitti. Muhammed'in durumu haberi gitti. Bu gelen kimseler tabii duyacaklar. Duymayanlar da duyacaklar. Duyanlar da merak edecekler. Gelip soracaklar, bakacaklar bu adam kimdir, neyi anlatıyor. Ve onun davetini işitirlerse İslam'a girerler yani. Onları etkiler çünkü çok etkileyen bir üsluba sahiptir. Buna tedbir almazsak insanları kaybederiz. Dinimizden çıkacaklar. O yüzden gelin onun için bir şeyler düşünelim. Yani bir şeyler diyelim ve ittifak edelim. Yani söz birliği olsun aramızda. Dışarıdan biri gelip sorarsa yani bu Muhammed neye davet ediyor, necidir, kimdir, ne yapmaya çalışıyor? Herkes aynı sözü söylesin. Yani biri diğeriyle çelişmesin. Tek yani sözümüz olsun diye akıl veriyor. Onlar da diyorlar evet gerçekten doğru söyledin. Birbirimizi yalanlamamak için, çelişkiye düşmemek için tek söz söyleyelim ve insanları ondan alıkoyalım. Peki ne diyeceğiz? Yani işin yani ağır kısmı burada. Yani şimdi peki bu adama ne diyeceğiz? Hangi vasfı ona yakıştıracağız ki tutsun yani? Dediler ki ona şey diyelim. Kahin diyelim dediler. Kahin yani gaybtan haber veren kimse. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani gaybtan bazen haber veriyordu. Ahiretten, cennetten, cehennemden, meleklerden, cinlerden, başka şeylerden haber veriyordu. Dediler ki kahin diyelim. Yani gaybtan haber veren bir insandır. Dediler. O da dedi ki El-Velid ibn-ül Mughire hayır dedi. Biz kahinlerin hani neler fısıldadıklarını, neler söylediklerini, nasıl yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ve gene de hani tutmaz kahinlerin ki yani 10 tane, 20 tane, 30 tane yalan söyler onlardan bir tanesi tutuyor. Gerisi tutmuyor. Ama onun söylemiş olduğu birçok şey hep yani hemen hemen her şey tutuyor. Yani böyle bir şey tutturamayız dedi. Kahin dese kabul etmezler. Dediler ki o zaman ona deli diyelim. Deli adamdır yani yaklaşmayın, uzak durun diyelim. Dedi ki yani deli olan insanları biz tanıyoruz, gördük. Hani dengesiz olduklarını, yani tavırlarından, hareketlerinden. Ya adam bakacaklar, adam gayet çok mantıklı, çok düzgün davranıyor. Son derece beyefendi yani deli şeyi de kesinlikle tutmaz. Yani kimse kabul etmez, inanmazlar. Dediler ki o zaman ona şair diyelim. Yani şiirde çok yani kuvvetli şairdir. Şiirleriyle insanları etkiliyor. Ve okumuş olduğu bu Kur'an denen şey de şiirdir. Tamamıyla kendisini uydurduğu bir şiirdir. Diyelim. Dedi ki ya bu şiiri biz çok iyi biliyoruz. Bu şiirin işte düzenini biliyoruz. Mısralarını hani uyumluluğunu işte kelimelerini hani ne kadar belagatı var. Düzgün mü değil mi? Hani kalıplara girmiş mi? Eskiden tabi Araplarda şiir düzgündü. Şu anda tabi o şairlik özelliği yok olduğu için bazıları bakıyorsunuz şiir mesela söylüyor. Yani o şiirin başı sonu belli değil. İki kelime bir satır oluyor. Dört, beş, altı kelime meselenin arkasında bir cümle oluyor. Bir yani sonraki satırda bakıyorsunuz üç kelime, bir sonraki satırda on kelime, bir sonraki satırda yedi kelime, böyle karmaşık. Ne başı ne sonu birbirine uyuyor yani ne vermeye çalışıyor. Bakıyorsunuz çok zayıf yani. Hani şiir yetenekleri, özellikleri şu anda kavimde yok yani neredeyse. Çok nadir mesela hani Mehmet Akif Ersoy mesela çıkmış yani öyle müthiş gerçekten şiirler yani şey yapmış, hazırlamış. Gerçekten insan okuduğu zaman bakıyor ki yani şair yani gerçekten kuvvetli bir şiir. Ama günümüzde hani bazı çıkan şairler var yani şiirleri çok basit oluyor yani. Araplarda tabii şiir sanatı çok kuvvetliydi yani çok müthişti yani bu konunun uzmanlarıydılar yani. Bu konuda gerçekten çok mahir insanlardılar yani dünyada bir numara. Dedi ki yani biz şiiri çok iyi biliyoruz ve kesinlikle kimse inanmaz yani okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim şiirle ne yakından ne uzaktan hiçbir alakası yok. Ve bizim şiirleri yani yarı yolda bırakıyor yani hiçbir şey kalmıyor. Utanıyoruz yani o Kur'an'ın yanında okuduğu Kur'an'ın yanında bizim şiirlerimiz çok gülünç bir duruma düşüyor. O yüzden bu da tutmaz, şair sözü tutmaz. Dediler ki o zaman sihirbaz diyelim, büyü yapıyor, yani adamların aklının başından çeliyor. O kadar kuvvetli sözleri var ki, fiilleri var ki yani adamı mest ediyor yani, cezbediyor. O da dedi ki yani hani biz sihri biliyoruz dedi, hani sihri nasıl yapıyorlar, ne gibi düğümler bağlıyorlar, bir şeyler okuyup üflüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. İşte şunu kesin, horoz kesin, işte onun kanını şuraya bulaştırın, bilmem ne yapın diye. Hani böyle bir şey de yapmıyor. Kur'an okuyor, adam büyüleniyor yani, etkileniyor. Yani böyle bir söz de yani bu da tutmaz. E peki dediler ne söyleyeceğiz yani? Hangi teklifi getirdiysek hiçbirini kabul etmedin, doğru görmedin. Dedi ki vallahi inne li kavli ile halava, vallahi onun sözünün çok acayip bir tatlılığı vardır. Yani bunu itiraf etti El-Velid ibn-i Mughire. Ne kadar yani müthiş bir söz söylediğini, hak söz söylediğini itiraf etti. Ama haset, kin yani bazı yani menfaatler elden kaçmasın diye kabul etmedi ve dedi ki bunu itiraf etti. Dedi ki gerçekten çok tatlı bir sözü var. Ve inne aslahu la'azqun ve inne fer'ahu lecenatun. Onun aslı tıpkı bir hurma ağacı gibidir. Ve onun teferruatı da diyor onun işte veren semeresi gibidir. Yani nasıl güzel bir hurma ağacı semere veriyorsa, köklüdür, temeli var, yıkılacak gibi bir şey değildir, sağlamdır. Vallahi onun sözü de aynen böyledir. Yani çok köklü, çok sağlam, kesinlikle yani böyle alt edilecek bir şey değil. Ve semeresi var, adamları büyülüyor, etkiliyor yani. Dinleyen adam kendisine hakim olamıyor. Sarsıyor adamı onun sözleri. Ve وَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْءٍ اِلَّا عُرِفَ اَنَّهُ بَاطِلٍ. Yani bu söylediğin sözlerden neyi söylerseniz illaki bilecekler ki bu batıldır. Yani kimse size inanmayacak. Ama yani en yakın söz, belki sizin söylediğiniz bu sözlerden en yakını sihirbaz diyelim, büyücü diyelim. Ve deyin ki yani öyle bir büyüsü var ki yani sözleriyle kadınla kocasının arasını ayırıyor, babayla oğlun arasını, kardeşle kardeşin arasını, İşte adamla ahiretin arasını ayırabiliyor. Öyle etkili sözleri var. Yani sözlerinde yapmış olduğu bir sihir var. Hani sakın sakın dinlemeyin. Yoksa aranız açılır kabilenizle, ahiretinizle, işte ailenizle, kardeşinizle, eşinizle. Hani bu yönde insanları engellemeye çalışalım. Çünkü şaşırdılar yani ne deseler tutmuyor. Yani en yakın belki buradan tutturabiliriz diye ona büyücü diyelim, sihirbaz diyelim dediler. Ve insanlar gelen müşriklere böyle demeye başladılar. Yani gelip soranlar ya işte duyduk peygamberlik iddia eden birisi çıkmış Muhammed. Yani ne söylüyor, kimdir, necidir? Artık ağız birliğiyle yani sakın sakın onu dinlemeyin. Aman dikkat edin. Bakın basit değil ha sakın sakın. Yani büyücü bir adamdır, sihirbazdır. Yani öyle sözler söyleyecek ki etkilenirsiniz. Etkilenir ve hayatınız değişir yani. Kabilenizle, aşiretinizle aranız açılır yani. Eşinizi bırakırsınız, babanızı bırakırsınız. Sakın sakın dinlemeyin diye korkutmaya başladılar. Tabii bu korkuya kapılıp dinlemeyenler vardı. Bazıları da merak ediyorlardı. Aslında bir yönüyle de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de reklamını yapıyorlardı. Farkında değillerdi. Çünkü duymamış kimseler de var. Hacca gelmişler. Diyorlar ki belki bak buralarda duyarsın bir işte Muhammed diye birisi. İşte peygamber olduğunu iddia ediyor. Haberi sana gelebilir. Sakın sakın bak inanmayasın ha. Bak sana bildirelim durumu. İşte büyücüdür, şudur, budur diye tembih ediyorlar. Adam da merak ediyor. Allah Allah böyle birisi çıkmış. Acaba ne söylüyor? Ya bir dinleyeyim yani hani aklım başında yani ben de büyü, biliyorum büyü hani ne yapacak ki? Deyip de gidip dinleyenler de oluyor. Farkına varmadan aslında Allah'ın dinine fayda sağlıyorlar. Bir ara hani Amerika'da İtiraf etmişti. Ne demişti? Bu 11 Eylül darbesini mücahitler hani yaptıktan sonra Amerika çok büyük reklama girdi. Sürekli karalamak için biliyorsunuz ya televizyonlarda basın o zaman hatırlıyorsanız sürekli George Bush çıkıyordu. İşte Amerika'nın işte askeri adamları, uzmanlar işte Avrupa bütün küfür milletleri işte 11 Eylül'ü şu işte teröristler yaptılar. El-Kaide şöyle tehlikeli. Usama Bin Laden şöyle. Yani Usama Bin Laden kimse tanımıyordu. El-Kaide nedir kimse bilmiyordu. İşte birileri var Afganistan'da cihad ediyorlar. İşte şöyle fikirleri var. Şöyle mesajları var. Neredeyse Kimse bilmiyordu yani. Farkına varmadan Allah'ın dinine hizmet ettiler. Yaydılar tabi El-Kaide nedir, işte Usame bin Ladin nedir, bu mücahitler işte şöyle tehlikeliler, şöyle korkunçlar, şöyle bilmem ne ederler. Bunlar hiç çekinmeden davalar uğruna yani canlarını patlatırlar, öldürürler. İnsanlarda tabi soru işaretleri oluşuyor. Ve o darbeden sonra Amerika'da diyorlar Kur'an-ı Kerim artık meali bulmak İngilizce. Artık basıyorlar, hemen tükeniyor. Piyasada kalmamış. Sürekli matbaalar Kur'an-ı Kerim basıp basıp satıyorlar. Avrupa'da da yine böyle. Bir anda Kur'an-ı Kerim'de patlama oldu. Kafirler merak edip araştırmaya başlar. Ya bu Kur'an nedir? Bu okudukları kitap nasıl bir kitap ki onları bu hale getiriyor? Adam ölüme gidiyor yani. Kendisini patlatıyor, öldürüyor. Garip bir şey yani. İşte bu yakalanıp getirilen Guantanamo mesela getirilirken hatırlıyorum o zaman Dışişleri Bakanı Rumsfeld miydi? İşte ona soruyorlar bir gazeteci Cezira'dan diyor ki bunları hep bağladınız, iplere bağladınız kollarından, bacaklarından. Ona normal bir uçağa bindirmediniz. İşte kargo uçağına koydunuz. İşte bazıların kolları çıktı. İşte burkuldu, çıktı, yerinden çıktı yani. Çünkü birbirlerine bağlamışlar. 18 saatlik bir mesafe. Ve tabii yani uçak meylettikçe tabi hani birbirlerine bağlı olunca belki 8-10 kişinin ağırlığı biri diğerini çekiyor yani şey yapıyor, yaslanıyorlar işte iplerle birbirlerine bağlamışlar. Bu sebeple hani yaralananlar oldu, kolları yerinden çıkanlar oldu, çok eziyetler çektiler. Hani hayvanlara yapmadığınız muameleyi onlara niçin yaptınız? Tabi bayağı bir öfkeleniyor Dışişleri Bakanı, ben dinlemiştim, Arapça şey yapıyor, tercüme veriyorlar. Ya bunlar diyor, siz anlamıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Bunları normal uçakla götürsek, adam camı kırar. Yani işte pilotlara saldırır, elemanlara saldırır, uçağı düşürmek için her türlü şeyi yaparlar. Çünkü bunlar ölümün onları cennete ulaştıracaklarına inanıyorlar. Ölüm onlarda yani kutsal bir şeydir. Cennetlik olmadır, ölümden kesinlikle çekinmiyorlar. Böyle insanları nasıl götüreceksiniz diyor. Başka bir çaresi var mıydı diyor. Bunu çok açık bir şekilde itiraf ediyorlardı. Bir ara bu Guantanamo'da işte gardiyanlık yapan subay rütbesinde birisini dinlemiştim. Dedi ki işte ben bu adamlara ihtiram ediyorum. Saygı duyuyorum. Gerçekten çok ilke sahibi olan kişiler. Yani ahlakları, işte ne bileyim tutumları, güçleri, kuvvetleri, maneviyatları, cesaretleri, İşte ne bileyim güzel sıfatlarına ben hayran kaldım. Gerçekten ben onlara saygı duyuyorum diye aynen bu şekilde konuşturmuşlardı. Yani bunlar yani biliyorum ki hani bunlar terörist kimseler, çok tehlikeli kimseler ama ben gerçekten saygı duyuyorum. Hani Amerikan halkıyla dedi karşılaştırdığım zaman veya Amerikan askerleriyle karşılaştırdığım zaman baktım ki arada uçurum var. Cesaret derseniz yüksek bir cesaret sahibidirler. İşte azimlidirler, sabırlıdırlar, kararlıdırlar. Yani bu kadar çile çekmelerine rağmen gülüyorlar, hiç umurlarında değil dünya. Yani övüp duruyordu yani. Evet, yani Allah-u Teala dilerse اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينِ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ diyor. Allah-u Teala dilerse facir yani kafir böyle günahkar, suçlu, mücrim birisinin eliyle de Allah-u Teala kendi dinini ne yapar? Hakim kılar. Yani Allah-u Teala'nın bizlere ihtiyacı yoktur. Biz Allah'ın dinine hizmet edersek biz kazanırız. Allah'ın dinini terk edersek biz kaybetmiş oluruz. Yani biz böyle yaptık Allah'ın dini yüceldi. Haşa öyle değil. Allah'ın dini yücedir. Ve Allah-u Teala dilerse kafirlerin eliyle bu dini hakim kılar. Bu dini yayar. Ve de yani Amerikanların eliyle, Avrupa'nın elinde de büyük bir şekilde de yaydı yani. Cihat mesela patlak verdi yani. Her tarafa yayıldı. Allah-u Teala o kafirleri mesela şey yaptı. Bak vesile edindi Celle Celaluhu. Yani çok büyük hizmetlerde bulundular İslam'a ama farkında değiller. Daha sonra hatta Amerika itiraf etti dedi ki biz çok büyük yanlış yaptık. Medyayı yanlış kullandık. Onların reklamını yapan biziz. Onları işte tanıtan biziz dünyada. Ve bunun çilesini de biz çekiyoruz. Hatta medyayı bizden çok daha güzel kullandılar. Adamlar internetle, görüntülerle gerçekten etkilediler. Yani uyanış yaptılar. Bunu Amerika itiraf etti. İşte müşrikler de tabii bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dinin ne kadar hak bir din olduğu, yani Allah'ın çok büyük hikmetlere sahip olduğu ortada yani. O yüzden biz bu aciz, bu basit halimizle yani Allah rızasını için yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız şey, ameller böyle gözümüzde büyük olmamalıdır. Allah-u Teala bizlere muhtaç değildir Celle Celaluhu. Evet, müşrikler de ne yaptılar? Allah'ın dinine yardım ettiler ve birçok kişinin İslam'ına sebep oldular. Yani reklamını yapmakla, anlatmakla. Onlardan birisi Dimat el-Ezdi adında birisi, Ezd kabilesinden birisi. Ona gittiler, dediler ki işte burada bir Muhammed diye bir adam var. Sihirbazdır. İşte hastadır yani böyle. Yani öyle bir şeyleri var ki sihiri, yani adamı büyülüyor, şey yapıyor. Yani cinlerle işte şeyi var, muamelesi var. Biliyorsun hani sihir yapanlar cinlerle, yani cinlerden yardım alaraktan yapıyorlar. Hastadır yani cinlerden, cinlerle şeyi var. Öyle sihir yapıyor, büyü yapıyor, etkiliyor. Dikkat et, sakın sakın hani dinlemeyesin. Bu adam da Dimadül Ezdi kendi kendine diyor ki ya hani bir dinleyeyim bakayım nedir. Hatta tamam dinlemesem de bir bakayım diyor yani buna belki bir tedavi yaparım çünkü cin tedavisini ben biliyorum yani hastalara yani ilaç sürme noktasında ben hani yarı biliyorum yani doktorluk şeyim var, sıfatım var diye yazık şuna bir iyilik yapayım hani hasta olduğunu söylediler kurtarayım yani hani millete peygamber olduğunu söylüyor, gaybtan haberler ve milleti etkiliyor falan yazık yani kurtulsun bir iyilik yapayım diye Resulullah Efendimizin yanına gidiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki duyduğun kadarıyla sen delisin. Hastasın işte cinlerle yani böyle cinler sana musallat olmuşlar. Büyü yapıyorsun. Ben seni muhalece edebilirim. Sana tedavi yapabilirim. Deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki direkt başladı. İnnel hamdelillah dedi. Hani hutbede ve azdani böyle başlanır ya innel hamdelillah. Bütün övgüler, bütün övgü yüce Allah'a aittir. Yani Allahu Teala her şeyiyle övülmeye layıktır. Nahmeduhu biz ona hamd ederiz. Yani överiz. Ve nestaînuhu ondan yardım isteriz. Men yehdihillahu fele mudille leh. Allahu Teala kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Ve men yudlil fele hadiye leh. Allah kimi de saptırmışsa ona doğru yolu gösterecek yoktur. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ben şehadet ederim, tanıklık yaparım ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O tektir ve ona hiçbir şey ortak değildir. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür, elçisidir. Emme ba'd. Ve bundan sonra sırf daha mukaddimeyi yapınca dedi ki bir dakika. Çok etkilendim bu sözden. Bir daha şunu bir daha bana tekrar eder misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha tekrar etti hamd ve salavatı. Yani bu eşhedü en la ilahe illallah. Çok etkilendi, çok hoşuna gitti. Şunu bir daha dedi bana tekrar et. Bir daha tekrar etti. Dedi ki şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de gerçekten Allah'ın Resulüsün dedi. Dedi gerçekten yani bu sözler normal bir insanın söyleyeceği sözler değil. Senin dinin gerçekten hak bir dindir. Ve oracıkta ne yaptı? İslam'a girdi ve elini uzattı dedi ki ben sana beyat ediyorum. Hani neyi emrediyorsan beyat ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani İslam üzere beyat etti. Bir de dedi ki kavmine gideceksin ve kavmini de davet edeceksin. Bunun üzerine de senden beyat istiyorum. O da söz verdi. Tamam dedi ben hem İslam'a girmekle hem de kavmime de davet etmekle sana beyat ediyorum dedi ve bu şekilde İslam'a girdi. Tabi bu Dimadül Ezdi'nin İslam'a girmesindeki etkin olan şeylerden birisi medyaydı. Yani o zaman müşrikler bu medyayı kullanıyorlar ve İslam'ın maslahatına kullandılar, farkına varmadılar. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani sabır ve ahlakını görünce de etkilendi tabi. Bu sahabe yani Dimad. Hani Resulullah Efendimiz'e işte sen hastasın, cinlisin, mecnunsun, delisin. Hani seni tedavi edeyim dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenip de deli sensin lan işte hani bir tersleme, ne bileyim karşı şey etme, hakaret etme böyle bir şeyini görmedi. Baktı ki hiç oralı değil. Allah'ın dinini anlatmasıyla etkilendi. Yani nasıl bir ahlak, ne kadar güzel bir ahlaka sahip ki, tabii gözetliyorlardı yani nasıl oturup kalkıyor, nasıl davranıyor, ahlakı nasıl, bu gibi şeylerin çok büyük etkisi var. O yüzden davetçi bir kimsenin davetin başarılı olması için ahlaken çok güzel sıfatlar üzere olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte sabrını, affediciliğini, nefis yapmadığını, çok güzel mukabelede bulunduğunu görünce tabii etkilendi. Allah'ın bu, yani Allah'ı öven bu sözleri işitince çok etkilendi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii sırf tamam Müslüman ol yeterlidir de demedi, ne dedi? Bir de kavmine gideceksin, onları da İslam'a davet edeceksin. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davete ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Ve davetin ne kadar da etkili olduğunu yani gösteriyor. Demedi, tamam elhamdülillah Müslüman oldun, hadi hayırlı olsun. Bundan sonra işte namazını kıl, şöyle yap, böyle yap, Allah selamet versin demedi. Kavmine git dedi, davet et dedi. Bunun üzerine de beyat edeceksin. Böyle rahat rahat oturayım. Yani dedi ki şu anda ben zayıfım, bekle dedi. Ne zaman güçlenirsem o zaman gel, yani şey yap, dinini ızhar et dedi. Şu anda ızhar etme dedi, hani sana zarar verirler. Ama git kavmine davet et dedi. Git anlat dedi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam davete ne kadar ehemmiyet verdiğini ve davetin dinimizde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve ileriki safhalarda da tabi kavminden İslam'a girenler bayağı olmuştu. Ve sahabe-i kiram onun kavmine çok iyi davranıyorlardı. Hatta bir ara bir savaştan dönerlerken komutan işte bir sahabenin elinde bir ibrik görüyor. Diyor ki bunu nereden getirdin? Diyor ki Dimam'ın kabilesinden aldım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte hani Dimam'a yapmış olduğu o güzel muamele ve hani kavmine git tebliğ et demedi, yani dediğini sen işitmedin mi? Yani hani onlar hayırlı bir kavimdir. Kesinlikle götür bunu, onlara geri ver yani. Çünkü yani geneli İslam'a girmiş güzel hayırlı bir kavim olmuşlardı. Burada yani sahabe o kavme güzel davranıyorlardı. Çünkü o kavim yani Dimam sebebiyle de genel anlamda hep İslam'a yönelmişlerdi, İslam'a girmişlerdi. Onlar gibi tabi El-Hüseyin İmran adında sahabenin babası Hüseyin de yine böyle Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz'e gitti. Dedi ki yani biz duyduğumuz kadarıyla sen atalarımıza küfrediyormuşsun. İşte sen büyüleyici sözler söylüyormuşsun. Nedir bu senin sözlerin? Merak ettiğinden dolayı. Bana da anlat dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Hüseyin dedi. Şey dedi, sen bizim atalarımıza küfrediyorsun, babalarımıza hakaret ediyorsun. Benim bildiğim kadarıyla da senin atan, senin baban dinine çok bağlı olan akıllı birisiydi. Yani baban Abdullah akıllı birisiydi ve dinine bağlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Hüseyin dedi, benim de babam, senin de baban ateştedir dedi. Yani onlar müşriktiler, şirk dinine mensuptular. O sebeple benim babam da kurtulmaz, senin baban da kurtulmaz. Yani bu baba meselesini yani bırak, onlar esas değildir. Benim babam da senin babam da cehennemdedir, ateştedir. Ve ona dedi ki sen kaç tane ilaha ibadet ediyorsun? Dedi ki seb'an fil ardi ve vahiden fis sema. 7 tanesi yeryüzündedir, bir tanesi de gökyüzünde. Taptığım ilahlar 8 tanedir. 7 tanesi yeryüzündedir. Büyük olan da 8. yani Allah'a, semada olan da Allah'a ibadet ediyorum dedi. Peki dedi ki sana kötülük isabet ederse, sıkıntıya düşersen hangisini yani davet edersin, hangisine yani yalvarırsın, sığınırsın? Dedi ki gökyüzündeki olan, ellezî fissemâ. Hani yeryüzündekilere yönelmem, gökyüzündekilere yönelirim. Çünkü meşakkatten, sıkıntıdan kurtaracak olan odur. Dedi ki eğer ki hayvanların yok olsa, malın yok olsa kime dua edersin, kimden talep edersin? Dedi ki yine gökyüzündekine dua ederim dedi. Peki madem dedi yani gökyüzündeki sana icabet ediyorsa, hani yeryüzündekiler sana bu konuda fayda etmeyeceklerini anlıyorsun. Yani fayda edecek olan, yardımına koşacak olan, her şeye kadir olanın Allah olduğuna iman ediyorsan niçin peki bunları Allah'a ortak koşuyorsun? Bunlara da ibadet ediyorsun. Niye tek olan Allah'a ibadet etmiyorsun? Ve ey Hüseyin Müslüman ol dedi. Müslüman olursan selamete ulaşırsın dedi. Kurtuluşa ulaşırsın. Yani hani böyle bir şeyi de bil dedi. Yani Müslüman olursan büyük bir kurtuluşa ereceksin. O da dedi ki benim kavmim ve aşiretim var. Yani ben İslam'a girersem bunlar tepki gösterir. Ne olacak? Yani ben şimdi bunlara karşı nasıl davranacağım? Ne yapacağım? Peki ne yapacağım dedi bunlara karşı? Dedi ki Allahümme de ki yani ey Allah'ım estehdike li erşede emri. En yani muhtaç olduğum noktalarda senden hidayet istiyorum. Yani bilmediğim noktalarda, kafamın karıştığı noktalarda ey Allah'ım bana doğru yolu göster, hak yolu bana irşad et. Ve zidni ilmen yenfa'uni, bana fayda verecek olan ilmimi de arttır diye duada bulun dedi. Bunu dedikten sonra tabii göğsü tamamıyla İslam'a açıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte elini ayağını öpmeye başladı. Gözyaşı dökerek, ağlayarak İslam'dan etkilendi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elini ayağını öpmeye çalıştı. Ve kalkıp işte giderken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine dedi ki kalkın onu ta işte evine kadar ulaştırın dedi. Hani ona değer verin, ona güzel muamele yapın. İşte bu Hüseyin, yani İmran'ın babası Hüseyin, İslam'a girmesi tabi bu Mekkeli müşriklerin şeyiyle oldu. Yine yani Ebu Zer Gifari'nin de İslam'a girmesi bu yolla oldu. Ta Gifar kabilesine haber gitti. İşte Muhammed diye birisi var. İşte şöyle şöyle davet ediyor. Ebu Zer Gifari önce kardeşini gönderiyor. İşte gelip diyor ki işte rahim akrabalarına işte gözetlemeyi emrediyor. Güzel ahlaka çağırıyor. Ha, güzel şahsiyetli birisidir. Deyince Ebu Zer Gifari diyor ki bana yeterli bir malumat getirmedin. Kendisi biniyor ta Gifar kabilesinden. İşte Mekke'ye geliyor. Kabe'nin yanında işte kalıyor. Kimsesi yok tabi. Hazreti Ali onu görüyor. Bakıyor ki kimsesi yok. Orada yatıp kalkıyor. Hazreti Ali diyor ki sen misafirsin, gel seni götüreyim misafir edeyim. Onu götürüyor misafir ediyor. Bir gün evinde kalıyor. Ertesi gün sabah çıkıyor. Akşama kadar aslında Resulullah Efendimiz'i arıyor. Hazreti Ali'ye de anlatmıyor. Hazreti Ali de ona anlatmıyor. Yani bahsetmiyor Resulullah'tan çünkü gizleniyordu yani zarar gelir diye. Bir de iyice tanımak için bu necidir diye. Ertesi gün bakıyor yine Kabe'nin gölgesinde uzanmış, kimsesi yok ve fakir birisi. Sadece işte zemzem suyu içiyor, orada yatıp kalkıyor. Onu bir daha evine götürüyor, misafir ediyor. Daha yaşı da küçük Hazreti Ali'nin. İkinci günde yine bir şey bahsetmiyor. Üçüncü günde yine bakıyor ki kimsesi yok, bir yere de gitmemiş, onu misafir ediyor. Sonra diyor ki hayırdır diyor sen buralarda yani bir şey arıyorsun yani neyi arıyorsun diyor. Niçin geldin diyor. Diyor ki ben sana bir sır söyleyeceğim ama söz ver kimseye bahsetme diyor. Tamam diyor söz veriyorum. Diyor ki ben Muhammed diye bir adamı arıyorum diyor. Peygamber olduğunu söylüyor yani onunla karşılaşmak istiyorum. Bakayım yani dini nasıl ona göre yani haksa dinine gireceğim diyor. O da diyor ki ben sana göstereceğim ama bir sözle hani kesinlikle hani bu şeyi anlatmayacaksın, bahsetmeyeceksin, beyan etmeyeceksin diyor. O da ona söz veriyor. Tabi Hazreti Ali de gözetliyor hani güvenilir birisi mi, emin mi, gerçekten mi, samimi. Ondan sonra diyor ki tamam o zaman beni takip et ben seni götüreceğim diyor onun yanına. Ama diyor eğer ki yolda tehlikeli bir şey olursa sanki ayakkabımı düzeltiyorum gibi veyahut da işte tuvaletimi yapıyorum gibi bir duvarın kenarına geçerim. Anla ki tehlike var, benden uzaklaş. Beni arkadan takip et, yanımda durma diyor. Tedbir yapıyor yani. Eğer ki emniyet varsa en son yani bir evin yanına geleceğim. Orada işte bir işaret yapacağım. Bir şekilde anlayacaksın ki işte o kapıdır. Erkam İbnül Erkam'ın tabii evine götüreceğim. Gizli aleyhissalatü vesselam gizleniyordu sahabeyle. O şekilde gidersin diye. Ondan sonra onu alıp götürüyor Resulullah Efendimizin yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den davetini işitince, Kur'an ayetlerini de işitince zaten cahiliyede de hiç putlara tapmamış olan bir sahabeydi. Güzel hasletlere sahipti. Ve orada Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ya Resulullah çıkıp haykırayım mı? Hayır diyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sana eziyet ederler. Sen İslam'ını gizle diyor. Ve kavmine git ne zaman ben güçlenirsem ve hakim olursam, kuvvetlenirsem sen gelirsin benim yanıma. Katılırsın git kavmini İslam'a davet et. Ondan sonra tamam diyor, dışarı çıkıyor. Gidip işte müşrikleri bekliyor. Ne zaman iyice toplanıyorlar, ondan sonra yüksek bir yere çıkıyor. Ve ey işte Kureyş halkı diyor, işitin diyor, duyun ki ben Müslüman oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Orada İslam'ını ızhar edince tabii hepsi ona şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Öylesiye dövmeye başlıyorlar. En son Abbas geliyor ve diyor ki siz ne yapıyorsunuz diyor. Bu adamı tanımıyorsunuz. Bu tanımıyor musunuz? Bu Gifar kabilesindendir. Eğer ki buna zarar verecek olursanız Gifar kabilesi sizin kervanlarınızı yani rahat bırakmaz. Basarlar, vururlar, elemanlarınızı öldürürler. Çünkü Gifar kabilesi yol kesen haydut, böyle çok berbat insanlar yani. Onların o kabiledendir. Belalı insanlar. Deli misiniz yani, buna zarar vermeyin, bırakın deyince bırakıyorlar. Ve bazı rivayetlerde bir daha kendine gelince bir daha haykırıyor, bir daha böyle dayak atıyor, bir daha Abbas şey yapıyor. Giriyor, onu kurtarıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına böyle kanlı bir şekilde gidince Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki ben sana döndüm yani, hani İslam'ını zahar edersen sana eziyet ederler. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam şefkatinden dolayı. Ve diyor ki kavmine git, orada işte şey yap, sabret diyor. Ne zaman ben güçlenirsem o zaman bana katılırsın. Ebu Zer Gifari de kavmine dönüyor. Yani çok samimi tabi bir sahabe. Ve gidip yatmıyor. Kavminde o kadar çok güzel davetlerde bulunuyor ki Gifar kabilesinin yarısı İslam'a giriyor. Koca kabilenin düşünün ki yarısının İslam'a girmesine sebep oluyor. Daha sonra işitiyor işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Orada güçlenmişler, toplanmışlar, kuvvetleri oluşmuş. O da Müslümanları alıp yola çıkıyor. Ve Medine'ye yaklaştığı zaman sahabe-i kiram bakıyorlar ki uzaktan büyük bir karartı geliyor. Hemen silahlara sarılıyorlar ve onları işte hani yollarını kesip bir bakalım bunlar savaşmaya gelen bir ordu mudur? Necidir diye. Yani o telaşla takriben savaşmaya gidiyorlar, onları engelleyelim. Bakıyorlar ki Ebu Zer Gifari başlarında, öbürleri Müslüman, tekbir getiriyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Yani sevinçle bunlara sarılıyorlar. Öyle büyük bir kalabalıkla gelmişler ki düşünün sahabe şey zannediyor. Bir ordu işte Medine'ye savaşmaya işte saldırmaya geliyor diye zannediyorlar. Hani böyle bir davetçi özelliği de vardı Ebu Zer Gifari'nin. Ve İslam böyle yavaş yavaş artık yayılmaya başlıyor. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bizlere böyle bir imanı bizlere de nasip etsin. Böyle bir davetçi olma hasletlerini de bizlere de nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.